Ayrım 47.
Cumhuriyet ulusçuluğunun ileri ve aydınlık yapısı da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Türkiye üzerinde hiçbir yabancı bayrak dalgalanmasına katlanamayanların, ezilen ulus tepesinde dalgalandırmalarına da benzer antemperyalist bilinçle karşı çıkar. Türk ulusal kurtuluş eyleminin kendi deneyiminden kazandığı bu özellik, günümüzdeki 3. Dünya ideolojisinin ilk bilinçli yaklaşımıdır. Az gelişmiş ülkeler tüm ezilen halkların ve sömürülen ulusların sömürgecilere karşı savaşını kendi savaşı olarak görür. Tümünün savaşı tam bağımsızlık ve özgürlüğe ulaşamadıkça kendi savaşının da bitmediğini bilir. Bu bilince sahip olmayan uluslar köle olarak kalmaya ve yaşamlarının sonuna dek sömürülmeye mahkumdur. Tüm doğu uluslarının uyanışını günün ağardığı gibi gören Mustafa Kemal, günümüzde bloklar dışında oluşan 3. Dünya'nın ilk önderi ve kurucusudur. Günümüzde en bilinçli 3. Dünya ülkelerinin ve yöneticilerinin hep Atatürk'ün gerçekçi, barışçı ve ulusçu dış politikasını izledikleri gözlemlenmektedir. Türk devrimi, cumhuriyetçi yönüyle kendinden sonra ulusal kurtuluş savaşına kalkışan tüm uluslara önderlik etmiş, onların uyanışı yoluyla aydınlatmıştır. Atatürk bu önderliği yaparken tümüyle savaşçı olmuş ama tam bağımsızlığın kazanılma noktasından sonra barışçılığa birinci derecede önem vermiştir. Bu nedenle Türk Cumhuriyetçiliğinin önce gelen ilkelerinden birisi de barışçılıktır. Dünya Türkleri fetihçi ve savaşçı bir ulus olarak görürken Atatürk barışçı bir devlet kurabilmiştir. Onun barışçılığı derin tarih bilgisinden, gerçekçi stratejisinden de ileri görüşlülüğünden geliyordu. Hem yurt içinde hem de dış dünyada barışı amaç edinen bir politika düzenli olarak uygulanıyordu. Bir devletin dış politikasının onun iç yapısına bağlı olduğuna inanan Mustafa Kemal, Türk halkının genel ulusal çıkarları doğrultusunda bir dış politika yürütmeye çalışıyordu. Önemli atılımların ancak barış zamanında yapılabileceğini savunurken, Türk ulusuna yepyeni bir dünya görüşü armağan ediyordu. Kendi sınırları içinde egemen bir devletin varlığı için ulusal ve bağımsız dış politikanın vazgeçilmezliğini temel ilke olarak benimsemiştir. Hak, kişiler için olduğu kadar uluslar için de öncelikli varlık güvencesidir. Yüzyıllardır dünya kamuoyunda savunulan insan hak ve özgürlükleri anlayışına dayanarak Türk ulusunun varlığı savunulmaya başlandı. Türk ulusunun ve vatanının hukukunu savunmakla işe başlayan Atatürk, işgalciliğe, sömürü ve baskı girişimlerine karşı bu politikanın sürekli izleyicisi olmuştur. Panislamcı, Turancı politikaların savaşçı tutumlarını eleştirerek bunlara devlet yönetiminde kesin olarak yer vermemiştir. Osmanlılar döneminden kalan savaşçı devlet anlayışını kaldırarak, cumhuriyetçi barışçıl bir düzene oturtmuş ve bunun sürekli oluşabilmesi için de gereken önlemleri almıştır. Atatürk bir toplum kesimine, daha doğrusu sınıfsal temele dayanmadan bir devrim eylemine kalkmıştı. Arkasından bir grup insan vardı. Eski okul arkadaşları öncelikli bir yere sahiplerdi. Bunun yanı sıra ordunun ve devletin önde gelen aydın bürokratları eylemin içinde çoğunluğa sahip bulunuyorlardı. Ayrıca eski iddiaçılardan bazıları da son anda Kemalist takıma katılmışlardı. Asker, sivil bürokrasi, aydın tabaka ve Anadolu eşrafının bir bölümünün desteklediği ulusal kurtuluş eylemi ve cumhuriyet girişimi aslında tümüyle Atatürk'ün düşünce dünyasında biçimlenmiş ve onun önderliğiyle gerçekleştirilmişti. Her şeyi düşünen ve uygulamaya aktaran tek adam durumundaydı. Bu nedenle Mustafa Kemal bazen diktatör olmakla eleştirilmiştir. Bazı batılı yazarlar, Atatürk zamanını anayasal kisveye bürünmüş oligarşik despotizm dönemi olarak adlandırmaya çalışmışlardır. Hatta bazı karşıt çevreler onu diktatörlükle bile suçlamışlardır. Aslında koşullar yeterince olgunlaşmadığı ve toplum belirli bir düzeyde siyasal bilince ulaşamadığı için, başlatılan devrimin sürekliliği ve başarıya ulaşabilmesi amacıyla genellikle otoriter bir yönetim ve önderlik zorunlu oluyordu. Bu gerekliliği Mustafa Kemal kişiliği ve izlediği politikayla başarılı biçimde karşılayabilmiştir. O bu gereksinmeyi karşılayamasaydı, cumhuriyetçi eylem daha başlangıçta parçalanacak, giderek çökebilecekti. Mustafa Kemal ise daha sonra da ordu ve halkın desteğini arkasına çekerek savaşa girmiştir. Güçlü kişiliğiyle zaman zaman tüm ulusal güçlerin ve kesimlerin desteğini sağlamıştır. Kazandığı askersel başarılardan sonra en güçlü döneminde düşündüklerini hemen uygulamıştır. Hedefi olan cumhuriyeti kurduktan sonra bu yönetim biçimine çağdaş veriler ve ülke gerçekleri doğrultusunda içerik kazandırmaya çalışmıştır. Konuşmalarında tarafsız olmadığını, cumhuriyetin kesin yanlısı olduğunu vurgulayan Atatürk, toplumu refah ve mutluluğa ulaştırmanın yolunun cumhuriyeti güçlendirmekten geçtiğini ileri sürüyordu. Hem devletin hem de ulusal kurtuluşu gerçekleştiren siyasal örgütün başkanı olarak güçler bütünüyle onun elinde toplanıyordu. Bu yönden de otoriter bir görünüm doğuyordu. İktidarın tek elde toplanması bazı eleştirilere yol açıyordu. Eleştiriler meclise yansıyınca yeni anayasa yapılırken Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırlandı ve meclisi feshetme yetkisi tanınmadı. Buna karşılık yürütme organı güçlü kalınarak denge sağlanmaya çalışıldı. Mustafa Kemal zafer kazanmaktan gelen büyük prestijiyle iktidarın ilk yıllarında sorunsuz bir yönetim yürütebilmiştir. Halk desteğiyle iş başına gelmişti. Ulusunu işgal ve baskıdan kurtarmıştı. Bu nedenle yeni rejimin ilk yıllarında kendisine karşı çıkılamıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaşlaştırmak için Önder'in geliştiği büyük atılımları onaylayan olduğu gibi, ilerlemelerin bedelinin halkın saygı duyduğu geleneklerin yitirilmesiyle ödendiğine inananlar da bulunuyordu. Gelenekçiler, dinciler, ırkçılar, Osmanlıcılar yıllar geçtikçe yavaş yavaş Mustafa Kemal yönetimine karşı tepki göstermeye, hatta ayaklanmaya başladılar. Onun yönetimi cumhuriyetle özdeş olduğundan bu tepkiler ve ayaklanmalar anti-cumhuriyetçi doğrultuda gelişiyordu. Liderin uzun süren hazırlık döneminde düşündüğü ve yapmaya kararlaştırdığı atılımları teker teker uygulama alanında aktarmasıyla beraber yol ayrımı da ortaya çıkıyordu. Cumhuriyet yolunda ve ilerleme yarışında soluğu kesilenler geri çekilirken Mustafa Kemal de ister istemez daha sert önlemler almak zorunda kalıyordu. Cumhuriyet düzeninin yerleşmesinden çekinen dinci, saltanatçı, ırkçı ve çıkarcı çevrelerin cumhuriyete karşı bazı girişimlere kalkışmaları Önder'i giderek sertleştirmiş ve otoriter bir politika izlemek zorunda bırakmıştır. Bu nedenle dışarıdan diktatörlük gibi görülen bazı uygulamaları temelinde yatan nedenlerle beraber ele almak gerekir. Siyasal olgunluğa ulaşmamış bir toplum yapısında böyle bir olgunluğun rejimi olan cumhuriyeti kurmak ve yerleştirmek ister istemez bazı katı ve ödünsüz tutumlara yol açmaktadır. O dönemin koşulları nesnel bir gözle incelendiği zaman Mustafa Kemal'in otoriter politikasının haklılığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. O, diktatörce davranılması gereken durumlarda bile demokrat tutumunu sürdürmüş, çevresindekilere danışmadan, halkın nabzını yoklamadan herhangi bir karar vermekten veya uygulamaya girişmekten kaçınmıştır. Dipnot 11. Paraşte Paruşev. Atatürk, Demokrat, Diktatör. E Yayınları 1973. İstanbul, sayfa 249. Gerçek hedefi, cumhuriyetle beraber demokrasiyi yerleştirmek olan bir Önder'in diktatör olarak nitelenmesi yanlıştır. Cumhuriyet ve demokrasinin kurulabilmesi, topluma kök salabilmesi için gerektiği zaman gerekli sertlikte davranılması diktatörlük değildir. Diktatörler hiçbir zaman cumhuriyet ve demokrasi için Atatürk gibi ödün vermemişlerdir. O, isteseydi, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir önder olarak çok katı ve acımasız bir diktatör olabilirdi ve bunu bir rejim olarak temellendirebilir, giderek kurumlaştırabilirdi. Cumhuriyetçi yapısı dolayısıyla Atatürk hiçbir zaman böyle bir eğilim içinde olmamıştır. İsteseydi, dünya tarihinin önde gelen diktatörlerinden birisi durumuna gelebilirdi. Bunun için hem koşulları vardı hem de gücü buna elverişliydi. Türkiye tarihinin ilk cumhuriyetçisi olması nedeniyle her şeyini cumhuriyet rejimi için kullanmış, ödünsüz bir cumhuriyetçi olarak devrimleri başarıya ulaştırabilmiştir. Cumhuriyetçi devrimciliğin gelenekçi bir toplum yapısında yarattığı sorunların çözülmesi kaçınılmaz biçimde gerekliydi. Bu da Mustafa Kemal'in otoriter tutumuyla başarılabilmiştir. Gericiliğe karşı ancak kesin davranışlarla sonuç alınabilmiştir. Cumhuriyetin her türlü saldırıya karşı azimle korunabilmesi de gene bu yoldan sağlanabilmiştir. Zorunluluklar göz önüne getirildiği zaman Kemalist yönetimi diktatörlük biçiminde nitelemenin haksız ve yanlışlığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyet tarihi açısından Atatürk dönemi kuruculuk ve öncülük dönemi olarak tanımlanabilir. Toplumda belirli bir cumhuriyetçi akım veya birikim olmadan ulusal kurtuluş eylemi başarıdan sonra cumhuriyetçiliğe dönüştürülmüş ve kısa bir geçiş süresinden sonra Kemalist yönetiminin en güçlü bulunduğu sırada cumhuriyet ilan edilmiştir. İlandan sonra 15 yıl süren Atatürk dönemi her anlamda bir onarım ve yapım çabalarıyla geçmiştir. Cumhuriyet rejimi yasalarla kurulurken devrimlerle toplum cumhuriyetçi bir yönde değiştirilmiştir. Yapılanlar yapılacakların başlangıcı olmuş, Atatürk yalnız kendi dönemine değil toplumun geleceğini de çizmiş ve kendinden sonra yönetime geleceklere her açıdan yol göstermiştir. Atatürk dönemi yalnız cumhuriyet tarihinin değil, genel anlamda Türk tarihinin de en parlak dönemlerinden birisi olmuştur. Türk ulusunun kendine geldiği ve yeniden güçlendiği ender dönemlerin başında yer almıştır. Atatürk'ün cumhuriyetçilik anlayışı açısından kendi dönemi ele alındığı zaman, onun cumhuriyetçiliğini oluşturan, cumhuriyet rejimine damgasını vuran ilkelerini titizlikle izlediği ve gerçekleştirmeye çalıştığı gözlemlenmektedir. Öncelikle cumhuriyet rejimini bir halk devleti biçiminde ele almış, bunu oluşturabilmek için yasal düzenlemeler getirmiştir. Bütün politikasını tam bağımsızlık anlayışı çerçevesinde çizmiş, dış dünya ile ilişkilerinde yabancı devletlerle imzaladığı anlaşmalarla bağımsızlıkçı dış politikanın öncülüğünü yapmıştır. Devrimleri genel olarak çağdaşlaşma, Türk ulusunu orta çağ karanlığından kurtarma ve çağımızın aydınlığına kavuşturma yolundaki köktenci atılımlar olarak ele alınabilir. Cumhuriyet herkesçe siyasal rejim olarak benimsenirken, ulusal bütünlüğünün daha da pekiştirilmesi de Türklerin ulaşma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmıştır. Buna dayalı olarak yurt içinde barışçı bir tutum izlemiş, değişik toplum kesimleri arasında barışa dayanan bir ilişkiler ağı oluşturulmaya çalışılmıştır. Barışçı tutum, cumhuriyetin temel özelliklerinden birisi olarak yurt içinde kurumlaştırılırken, dış ilişkilerde de belirleyici ana etken olmuştur. Atatürk'ün en çok dikkat ettiği konuların başında gelen din ve devlet işlerinin ayrılması, laikliğin anayasal düzende benimsenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bilim, cumhuriyet düzeninin temel yol göstericisi olarak benimsenince cumhuriyetçilik adına tüm yapılanlar, bilime dayalı bir tutumun sonucu olmuştur. Atatürk kendi döneminde her alanın öncüsü olmuş, kuruculuk özelliğiyle cumhuriyetçi süreci başlatmıştır. B. Tek parti dönemi. Aslında cumhuriyet dönemini Atatürk ve Atatürk sonrası olarak genel çizgileriyle ikiye ayırabilir. Ne var ki Atatürk sonrası dönemde siyasal gelişmeler, iktidar değişiklikleri gibi nedenlerle kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. İlk dönemin özelliği, kurucusunun başta olması, onun gösterdiği yoldan gidilmesidir. Ondan sonra ise giderek demokratik rejime yöneldikçe iktidarlar ve dönemler de değişmiştir. Yönetime gelenler sürekli olarak Atatürk'ün çizdiği yoldan gittiklerini ileri sürmelerine karşın zamanla bu yoldan sapmalar ve değişik yollara yönelmeler görülmüştür. Yarım yüzyılı aşan cumhuriyet tarihi bu tip gelişmelerin çeşitli örnekleriyle doludur. Atatürk'ten sonra ulusal şefin önderliğinde tek parti dönemi görülmektedir. Onun partisi devletle bütünleşmiş biçimde iktidardadır ve bu ülkede bir parti devlet yönetimi bulunmaktadır. Bu yönetim epeyce uzun ömürlü olmuş ve kuruluş döneminde yapılanların oturtulması, başlatılanların tamamlanması biçiminde gelişmeler göstermiştir. Atatürk'ün kadrosunun iş başında bulunması, ondan sonra da benzer çizgide yönetimin sürdürmesini sağlamıştır. Cumhuriyetin ve devrimlerin oturtulması, topluma benimsetilmesi, aksayan yanlarının gözden geçirilerek gerekli önlemlerin alınması bu dönemin önde gelen özellikleridir. Tek parti dönemi bir bakıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün yolunda oluşturduğu bir parti egemenliğidir. Atatürk'ün söyledikleri ve yaptıkları Türk Cumhuriyetçiliğinin içeriğini oluşturuyordu. Ondan sonra ise cumhuriyetçilik, Atatürkçülük ve atanın izinden gitmek biçiminde anlaşıldı. Cumhuriyetçiliğinin ne anlama geldiği, hangi ilkeleri içerdiği ve tutarlı bir cumhuriyetçi politikasının nasıl olması gerektiği yeterince ele alınıp incelenmedi. Cumhuriyetçilik üzerinde düşünsel ve bilimsel planda araştırmaların yapılmaması, ister istemez bu kavramın yeterince tartışılamamasına ve bilimsel yönleriyle bir içerik kazanamamasına yol açtı. Bu durumda cumhuriyetçilik Atatürk'ün koyduğu 6 ilkeden birisi olarak ve de atanın yaptıkları biçiminde anlaşıldı. Cumhuriyetçilik Atatürkçülük olarak görüldü. başka bir yönü olabileceği, kavramsal bir analizin gerekliliği akla bile gelmedi. Cumhuriyet üzerine yapılan konuşmalar, yazılan yazılar aslında hep Atatürk'ü ve yaptıklarını anlatıyordu. Önder'in güçlü kişiliği, otoriter yönetimin cumhuriyeti biçimlendirdiği gibi bir görünüm yaratmış, içeriğini belirli ilkelere bağlamıştı. Cumhuriyetçilikte bu nedenle onun kurduğu rejimi savunmak, onun koyduğu ilkeler doğrultusunda yönetimi geliştirmek, kısacası Atatürk'ün izinden gitmek olarak anlaşılıyordu.